Ayrım 11.
Sayfa 176. Sultanahmet'e doğru yürümeye başladı. Yolda Erol Taş Kıraathanesi ve Kültür Evi yazan bir yer gördü, oraya da sordu. Ayaş Ahmet'i tanımıyorlardı. Ayaş Ahmet bu civardan geçmemişti. Belki de yoktu böyle birisi. Defterde yazılanlar yalandı. Ancak büyük bir olasılıkla böyle biri vardı, anlattıkları da yaşanmıştı. Yoksa kim oturup uydurup bu kadar şeyi yazabilirdi? Bu dünyadaki yazarlar nerede kenarda köşede kalmış bir gerilla, koçero benzeri unutulmuş bir eşkıya varsa bulup çıkarırlar, allayıp parlatıp gözüne sokarlar okuyucunun ya da hiç yaşamamış adamları yaşadı gösterip yaşamın gerçeklerini anlatmaya, var olmamış insanlardan söz edip okuyucunun varoluş düzeyini yükseltmeye çabalarlar. Kısacası kendilerini gölgesi olmayan bir kara gözün güneşi sanırlar. Belki gerçekte bu dünyada her yazar gölgesi olmayan bir kara gözün ardında ışık vermeye çabalayan bir mumdur yalnızca. Ancak kimi yazar için için eriyen bir titrek mum olduğuna inanır, kimisi bitmez tükenmez enerjili bir güneş sanır kendini. Aslında mum ışığı ile güneş ışığı arasında nitelik farkı yoktur, nicelik farkı vardır. İşte aynısı gerçekte yaşayan bir adam ile yalnızca bir yazarın kafasında var olan bir kahraman arasında nitelik farkı değil, nicelik farkı vardır. İşte bu yüzden defterle yetinmeyip Ayaş Ahmet'le tanışmak belki de çok gerekli değildir. 26. Bir sabah Ayvaz, "Bak abi, işe girmek bize yaramıyor. Ya kavuluyoruz ya tetikçi yapmak istiyorlar. İş kurmak için de paramız yok," dedi. "Senin Barbaros abinden de hayır yok," diye karşılık verdi Cemil. "Yok vallahi. Şimdi biz yepyeni bir şey yapmalıyız. Yeni, değişik bir şey." "Bence de. Şöyle yap, yaratıcı bir şey. Bütün gece düşündüm, parlak bir fikir geldi aklıma." "Benim de bir şey geldi. Önce sen söyle." "Yok, önce sen söyle." "İnternette bir küfür sitesi açalım abi." "Nasıl yani?" "Şimdi bakıyorum abi, sağda solda trafikte sürekli aynı küfürleri ediyor insanlar. 3-4 küfür bellemişler, hep bunlar. Ruh yok bu küfürlerde, ruh yok. Eşoğlu eşek diyorlar. Şimdi herkes biliyor ki o adam eşek değil, bir adam. Küfür edenin hem ağzı bozuk hem gözleri. Biz şimdi yeni küfürler bulacağız milletimize. Şöyle ağız tadıyla küfür edebilsinler diye. Bulmaya bulalım da nasıl para kazanırız bu yolla? Web sayfamız falan olacak. Müşteriler başvuracak. Adam derdini anlatacak önce. Kime kızmış, niye kızmış, patronuna mı kızmış, memuruna mı, kayınbiraderine mi? Önce bunu belirleyeceğiz. Sonra müşterimizin kişiliğini soracağız. En sonunda da bu kişilikteki adam böyle bir durumda öyle bir adama nasıl küfür edebilir? Bu konuda orijinal yeni küfürler üreteceğiz. Vay be, harika. Abi sen bu konuda epey düşünmüşsün. Bütün gece düşündüm. Öyle hayali ihracattan falan vazgeçtim. Daha hayırlı konularda kafa yoruyorum şimdi. Üzerinde biraz daha düşünelim. Bana uyar abi. Hem yaratıcı hem dürüst. Bak mesela bazı yeni küfürler buldum. Bunlar bilgisayar çağı çalışanları için. Dinle. Bana babanın mezarına delete ettirme. Bana sülalene delete ettirme. Sülaleni save edeyim senin. Altını kontrol edip delete'lediğimin züppesi. Düşük remli kuru çeşmeli. Ekranına yandığımın aşiftesi. Bunlar iyi de abi, hukuki sorun olmasın," dedi Cemil. "Onu da düşündüm. Bir avukat çalıştırırız yanımızda, danışmanlık eder. Avukatın ücreti filan o kadar büyür mü iş dersin?" "Şaka mı ediyorsun abi? Millet kuyruk olacak, kuyruk. Adam bilgisayar mühendisi, gün boyu bilgisayar başında otistik takılıyor. Ama bu adam modern. Yemesi, içmesi, zevki dedesinden farklı. Şimdi bu adam kalkıp da dedesi gibi küfür etmek ister mi?" "İstemez tabii. Galis küfürler devri geçti. Galvanizli küfürler lazım. Modern teknoloji. Eskiden Kasımpaşalı, Abidinpaşalı küfürler edilir. Maltepe'nin dilberi, mahvetti biberi türünden banal basit sövgüler düzülürdü. Günümüzde Avrupa görmüş bir müdürün böyle bir küfür etmesi mümkün müdür? Şimdi bu tür bir müdür en fazla alt kontrolünü diletlediğimin deyusu filan diyebilir. Şimdi biz müşterilerimize kişiye özgü, soruna özgü küfürler üretip vereceğiz. Onlar da bu küfrü gidip o adama söyleyecekler, öyle mi?" diye sordu Cemil. "Evet. İsteyen gidip bizzat söyleyecek, isteyen mektupla, maille gönderecek." "Mahkemelik oluruz oğlum. Avukatımız var ya." "Ha, o zaman başka." Ayvaz ekmeğin başını kesti, içine beyaz peynir doldurup ısırdı. "Şirketin adını da buldum. Sövgücü. Nasıl? Avukatımız da İhsan abin olur." "Sövgücü. Fena değil. Olur mu olur? Ama ya tutmazsa? Tutmazsa başka yol deneriz. Diyelim mektupla veya yüz yüze küfür edemedi bizim müşteriler, ofis açarız, ofise gelir, orada bağıra bağıra sövüp deşarj olurlar. Hay aklına sağlık, odalardan birini ses geçirmez yaparız dışarıdan duyulmasın diye. İçeri giren müşteri rahat rahat söver müdürüne. Bizim ürettiğimiz küfürleri edenlerden daha yüksek, kendi küfrünü edenlerden daha az para alırız. Doğal, sen söyle bakalım senin projen ne? Hangisi daha iyiyse onu uygulayalım. Benimki şey, lades oynatacağız müşterilere. Mukaveleli lades, dedi Cemil. İyi de abi, millet evinde bedava oynar ladesi. Ne diye gelip de para ödesin bize? Mukavele yapacağız biz. Yenilmeye karşı sigortalayacağız tarafları. Söz uçar, yazı kalır. El sıkışıp borcum namusumdur devri rahmetli oldu. Ticarette de ladeste de kayıt kuyut gerek. Pek yaratıcı abi ya. Sigortalı lades. Makul bir ücret, akın akın gelir millet. Dalga mı geçiyorsun? Yok vallahi, denemeye değer. Yalnız bu işlerle fazla para kazanılmaz. Banka satın almak kadar kazanılmaz. Hortumlama yani. Yani bu gibi büyük işlerle köşeyi dönersin. Sövdürmeydi, sigortalı ladesti, bunlarla köşeyi dönemezsin. Kaldırımda yürürsün belki. Ama dürüst yürürüz, düzgün yürürüz. Kaldırımdan sapmadan yürürüz. Belki köşeyi dönemeyiz ama doğru yolda yürürüz. Köşeyi dönen çok adam oldu. Saman alevi gibi büyüdü servetleri. Sonra aniden kayboldu her şeyleri. Ya hapse girdiler ya piyasadan silindiler. Köşeyi döndüler, görünmez oldular. Belki bazıları, ama abi bazıları da harbiden zengin oldular. Alıp servetlerini uzak durup milletten yüksek duvarlı malikanelere yerleştiler cümleten. O gece geç saatlere kadar oturdular. Daha bir sürü parlak fikir geldi akıllarına. Ayvaz bilgisayarlı kahve falı önerdi. Kahve fincanının resmini internete gönderenlerin falına bakacaklardı. Cemil'in aklına sert plastikten lades kemiği yapıp satmak geldi. Böylece lades tutuşmak isteyenler koca bir tavuğu satın almak zorunda kalmayacak, marketlerden aldıkları plastik ladeslerle bol bol lades tutuşabileceklerdi. Aslında bu iyi fikirdi. Hem plastikten lades kemiği satıp hem sigorta yapabilirlerdi. Gözleri göre göre plastikleri kemik niyetine kıracaklardı insanlar. Kandırma oyunu için kandırmaca kemikler. Ayvaz, poşetlere koyup plastikten lades kemiklerini 2.99 TL yaparız fiyatları, dedi. 2 küsuru aldık der, 3 TL öderler. Böylece ladesin ruhuna uygun bir alışveriş yapar enayiler. Ladesçiler birbirini kandırmadan önce biz kandırırız onları 2.99'luk etiketle satış taktiği diye. Kitap bassaydım eğer fiyatını 7.9999 koyardım. Müşteri enayi değildir abi. Tabii tabii. Ayvaz ile Cemil izleyen günlerde sövgücüyle sigortalı lades üstünde kafa yordular bir süre. Sonunda daha parlak bir fikir geldi akıllarına. Evlilik sigortası yapma fikri. Evlilik sigortası, inanılmaz değil mi? Aynı günlerde satılmış beyle Rasim Baba'nın planları da ağır ağır şekillenmekteydi. Rasim Baba bir akşam Ayvaz'ı arayıp satılmış beyin iş kurmalarına yardım edeceğini söyledi. Belli bir adrese gelmelerini istedi. İki arkadaş artık bu insanlardan uzak durmak istiyorlardı. Teşekkür ettiler. Başka bir iş kuracaklarını söylediler. Kendi öngörüleriyle, İhsan'ın ve Demir'in desteğiyle büyük bir beladan kurtulmuşlardı. Randevuya gitselerdi içinden çıkamayacakları tatsızlıklara bulaşacaklardı. Rasim Baba reddedilmekten hoşlanmadı. Ayvaz'la Cemil'in peşini bırakmaya hiç niyeti yoktu. Cinayeti üzerlerine yıkamasalar bile en azından kulaklarını çekmeye kararlıydı. 27. Evlilik sigortası ve lades sigortası yapma düşüncesi giderek diğer fikirlerin önüne geçti. Sonunda oturdukları dairenin dış cephesine bir tabela yaptırıp astılar. Tabelacı ne yazacağını öğrenince çok güldü. Tabelada evlilik ve lades sigortası yapılır yazıyordu. Tabelayı astıktan birkaç saat sonra kapıları çalındı. Ayvaz heyecanla koştu. Gelen iki zabıta memuruydu. Tabela için ruhsatları olup olmadığını sordu. Ruhsat konusunu hiç düşünmemişlerdi. Ruhsat işini hallettikten iki gün sonra ilk müşterileri geldi. Nişanlı bir çiftti. Belma ile Akın. Evlilik sigortası yaptırmak istiyorlardı. Mukaveleleri imzalandı, sigortalandılar. Şirketin sistemi şöyleydi. Çiftler evlendikten sonra her ay belirli bir miktar, ne kadar isterlerse, örneğin 30 TL prim yatıracaklardı. Günün birinde boşanırlarsa o güne kadar yatırdıkları toplam primin enflasyon payı eklendikten sonraki iki katı kendilerine ödenecekti. Çiftler boşanmazlarsa şirket kâr edecekti. Boşanmalar fazla olursa sıkıntıya girerlerdi. Ancak bu konuyu düşünmüşler, boşanma istatistiklerine bakmışlardı. Evlenenlerin en fazla %20'si 10 yıl içinde boşanıyordu. Boşananlara onlardan aldıklarının iki katını ödeseler bile boşanmayan %80'den kâr edeceklerdi. İş garantili gözüküyordu. Lades için sigorta yaptıran olmadı ama evlilik sigortası yaptıranlar günden güne artıyordu. Yeni evlenenlerin yanı sıra eskiden evlenmiş çiftler de sigorta yaptırıyorlardı. Henüz boşanan olmadığı için ödeme yapmaları gerekmiyor. Bu yüzden kasalarındaki para günden güne artıyordu. Bazıları düşük miktarda prim yatırırken bazıları hayret uyandıracak şekilde yüksek meblağlar yatırıyordu. Ayda 10 bin lira yatıran vardı. Niçin bu kadar yüksek miktarda yatırıyorlar diye biraz tedirgin oldular ama gelen sıcak paranın sıcaklığı endişelerini eritti. Ekonomik sıkıntıları sona ermişti. Parlak bir buluş sonucu dürüst bir yolla birdenbire zengin olmuşlardı. Ya da zengin olma yolundaydılar. Bu işler sürerken Cemil Ayyaş Ahmet'i aramaya devam ediyordu. 28. Cemil Aysen'le konuştukça para kazanma, İstanbul'a yerleşme telaşı içinde kaybolduğunu, ülkedeki, dünyadaki sorunlardan habersiz yaşadığını, bu arada ne anlama geldiğini tam olarak kavramamış da olsa kafasında bir sınıf bilincinin bulunmadığını içten içe fark etmeye başladı. Cemil ve Ayvaz İstanbul'a yerleşmeye çalışıyorlardı. Aysen, Demir ve Raif ise ülkeye, dünyaya, daha ötesinde yaşama yerleşmeye çalışıyorlardı. Aysen, Demir, Raif ve Ayyaş Ahmet kendilerini yaşamı sorgulaya sorgulaya kendilerine yerleşmeye çalışıyorlardı. Sonra yaşama. Oysa ne yazık ki Cemile ve Ayvaz'a benzeyen çok sayıda çalışkan ve becerikli insan piyasaya, şehre yerleşme telaşıyla kendilerini ve yaşama yerleşmeyi unutuyor, kendilerini ve yaşamı ıskalıyorlardı. Benim gibi düşünen, belki de benden ötürü böyle düşünen Raif bir gün Cemile ve Ayvaz'a şunları söyledi. Nice iş adamı yatırımlarıyla, dünyanın gidişatıyla ilgilendiklerinde kendileriyle ve dünyayla ilgilenmiş gibi görünüyor. Oysa kendileriyle değil parayla ilgileniyorlar. Kendilerini değil paralarını ve güçlerini artırıyorlar. Kazandığı parayla kendini artırabilen çok az insan var aramızda. Bence Demir arada parada kazanıyor ama asıl kendini artırmaya çabalıyor. Arabasının arkasına "Kroyum ama Mercedes'im var" yazan genç galiba bu söylenenleri özetlemiş. Yatırımını arabasına yapmış, kendine yapmamış. Arabasının modelini yükseltmiş, kendi modeli hala yerinde sayıyor. Şehre yerleşmeye çalışan nice gecekondulu insan parası olmadığı için mi badanasız boyasız tuğlalar içinde oturuyor, yoksa bu dünyaya tam yerleşemediği için mi? Ya da boyalı yüzlerle, boyalı saçlarla, bakımlı tırnaklarla dolaşan nice kadın, nice metroseksüel erkek metropole iyi yerleşebilmek için mi, yoksa kendilerine yerleşebilmek için mi kuaför koltuklarına yerleşiyorlar? Kimisi arada bir lafucuk oturttum diye övünür. Kendisine ve dünyaya tam yerleşememiş birinin hiçbir lafucuk oturmaz hiçbir yere. Havada kalır bence. Bir fıçıda oturduğuna bakmayın. Kendine ve yaşama cuk oturmuş, tam yerleşmiş bir kişiydi Diyojen Usta. O yüzden Büyük İskender'e söylediği söz cuk oturmuştur. Fıçısının önünde güneşlenirken Diyojen Usta, İskender geçip karşısına "Dile benden ne dilersen" der. O da "Gölge etme, başka ihsan istemem" demiş İskender'e. Şimdi İskender Makedonya'ya ve Atina'ya, İyon ülkesine ve bütün Anadolu'ya ve Pers ülkesine ve Suriye'ye ve Mısır'a ve adaşı olan onca İskenderiye'ye yerleşmiş bir insandı. Diyojen ise bu ülkelerin, şehirlerin hiçbirisine yerleşmemişti. Bir eve bile yerleşmemişti. Yalnızca bir fıçısı vardı. Ama Diyojen kendisine ve yaşama yerleşmişti. Oturmuştu, oturuyordu. Bir laf etti, cuk oturttu. Belki de Diyojen tarih boyunca bütün alimler, filozoflar ve kendilerine yerleşmeye çalışanlar adına bir laf söyledi. Bütün mal, mülk, iktidar sahiplerine, dünyaya yerleşmeye çalışanlara bir laf söyledi. Cuk oturttu çünkü oturmuştu. Kanuni Sultan Süleyman Han, Eflak ve Boğdan'a ve tüm Balkanlara, Moray'a ve Karaman'a ve Kırım'a ve Erzurum'a ve Diyarbakır'a ve Suriye'ye ve Mısır'a ve Hicaz'a ve Yemen'e ve Trablusgarp'e ve Cezayir'e ve daha nice ülkeye yerleşmişti de galiba oğullarının kalbine yerleşememişti. Onları da kendi kalbine yerleştirememişti. Belki de bu yüzden iki oğlunu, altı torununu idam ettirdi. Bir diğer oğlu Cihangir, Mustafa'nın idamına duyduğu üzüntüden öldü. Cihangir duyguluydu. Cihangir Cihan'a yerleşemedi. Cihangir'in kalbi alemin nizamına dar geldi. Raif sözlerini bitirdiğinde Cemil üzülmüştü. Ayvaz üzülmüştü. "Çok acı söyledin Raif abi" dedi Cemil. "Tarih bu sözlerini hak etti mi?" "Hak etmediğin elbise eğreti kalır üstünde. Hak etmediğin söz de öyle. İskender ve Kanuni hak etmiyorlarsa eğer üzerlerine oturmaz teyit geçer haklarında yapılan değerlendirmeler. Tarihimizi bize 3 kere okuttular, ilkokulda, ortaokulda ve lisede tekrar tekrar okuttular. Niçin? Ya biz tarihimizi kafamıza yerleştiremediğimiz için ya da biz kendimizi tarihe yerleştiremediğimiz için. Sohbet bir acılı Adana gibiydi. Güzel ve acı. Tarih alışık olmayanlara acı verir. Ertesi gün yeni müşteriler geldi. Evlilik sigortası iyi gidiyor. Yüksek prim yatıranlar yatırmaya devam ediyordu. Bir gün Raif'in sayfacı dükkanında demir de vardı. Bir ara demir, dünyanın saatiyle bilimin saati tutmaz birbirini dedi. Doğuya doğru gittikçe saatler ileriye alınır, batıya gittikçe geriye. Sanırsın ki doğu ileridedir, batı geride. Oysa batı ileridedir, doğu geride. Demir abi kelime oyunu yaptın şimdi dedi Raif. Doğunun ilmi de kendine göre. Doğu niye geri olsun batıdan? Doğru diye yanıtladı Demir. Doğunun da ilmi var. Mesela bir akupunktur ama benim kastettiğim pozitif bilime doğuya kıyasla batıda daha fazla değer verilmesidir. Ayrıca kelime oyunu yapmış olabilirim. Her şakada bir gerçek payı vardır. Her kelime oyununda da yine bir gerçek payı. Daha doğrusu hepsinin paydasında gerçek vardır. Ben katılmıyorum dedi Raif. Pozitif ilme, alime doğu değer vermiyor. Alevler içinde gitti cennete Hallacı Mansur. Batı'da farklı mı işler? Orada da aynı şikayetler. Sadece farklı düşündüğü için yaktılar Bruno'yu. Bruno da narına yandı dünyanın. Nar gibi yüzü kızardı insanlığın. Güneş doğuda da batıyor, batıda da. Batıda da doğuyor, doğuda da. Gelgit denen şey denizde değil yalnızca. Karalarda ve kafalarda da gelgit var galiba. Öyle dedi Demir. Yunan'ın felsefesi meşhurdu, siyasi baskısı da. Özgürlük olduğu için geldi, özgürlük getirdi, özgürlük gittiği için de gitti Sokrates. Nasıl yani Demir abi diye sordu Cemil. Özgürlüğün, özün filozofuydu Sokrates. Özgürlüğü özlemeyen yönetimle arası açıldı istemeden. Yönetim sudan bir sebeple tutuklattı, idama mahkum etti onu. Aristo'nun da başına aynı akıbet gelecekti. Tedbirli davrandı, Aristo Atina'dan ayrıldı, Assos'a geldi. Assos'ta üniversite kurdu ve evlendi. Yani Aristo eniştemiz mi oluyor abi diye sordu Ayvaz. Konuya milli açıdan bakarsak tabii. Cemil ile Demir Aristo enişte diye gülüştüler. Demek Aristo Atina'yı terk etmiş bilmiyordum. İbn-i Sina ilim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder demiş. Felsefe de terk etmiş dedi Raif. Dilesek de ilim, sanat ve felsefe ülkemizi terk etmese diye karşılık verdi Demir. Sanata, bilime, üniversiteye, akademisyene saygı kalmadı. Yozlaşma diz boyu, ladesçiler sarmış toplumu. Gazetede bir araştırma okudum. Halkın gözünde statüsü en yüksek meslek öğretmenlik, statüsü en düşük meslek ise politikacılık. Ama çık sokağa sor 100 kişiye, milletvekili olmak garanti ise hemen hepsi yüreğine taş basıp politikacı olmaya katlanır. Buna karşılık öğretmen olmak isteyen çok azdır. Bu da toplumun kendi kendine ladesidir. Eli öpülesi öğretmenlik galiba göstermelik. Raif, ne ilkokula öğretmenlik ne üniversiteye özerklik. Kara cübbeli ilan edip alimleri yanlış olur hükmetmek üniversiteye. Semerkant'ta Timur'un torunu Uluğ Bey hem sultandı hem astronomi alimi bir müderris üniversitede. Uluğ Bey zamanında Bursalı Kadızade-i Rumi baş müderris idi. Yani rektördü Semerkant medresesinde. Bir matematik üstadıydı. Müderrislerden birine kızdı Uluğ Bey bir gün. Atıverdi medreseden. Bunun üzerine 3 gün medreseye gitmedi Kadızade. Bunu fark eden Uluğ Bey, Timur soyundanım demedi, sultanım demedi, maaşını ben veriyorum demedi, kalktı Kadızade'nin evine gitti. Aralarında şu konuşma geçti. Hocam, niçin medreseye gelmiyorsunuz? Siz devletin başı olduğunuz için o müderrisi medreseden attınız. Halbuki ben baş müderrisim. Bütün müderrisler bana bağlıdır. Siz benim yetkimi kullandınız. Bu durumda ben medreseye gelemem. Uluğ Bey üzüldü. Ertesi gün attığı müderrisi iade etti medreseye. Kadızade de görevine döndü. Kadızade onurluydu, güçlüydü. Müdanesi, eyvallahı yoktu. Alim dediğin gönlü zengin, eli eyvallahsız olmalı. Uluğ Bey ise kibardı. Evine gitti rektörün. Uluğ Bey bilime ve bilene, ilme ve alime saygılıydı. İlmi içine sindirmişti. Alimleri sindirmezdi. Dev bir sekstantı vardı onun. Yıldızların yüksekliğini ölçerdi. Kendi gönlü de yüksekti. Dev bir kubbesi vardı. Kubbesine rahmet. Demek 500 yıl önce üniversite özerkmiş. Özerklik bizi terk etmiş dedi Demir. Fatih Sultan Mehmet ilme ilmiye tartışmalara önem verirdi diye sürdürdü Raif. Ulu Bey'in öğrencisi Ali Kuşçu'yu günde 1000 akçe harcırah vererek İstanbul'a getirmişti. Ancak Fatih de bir insandı. Bir gün bir bilimsel tartışmada şüpheci düşüncelerinden ve alaycı konuşmalarından ötürü sinirlenip Sivrihisar'a sürdü ulemadan Sinan Paşa'yı. Hırsını alamayıp Hekimbaşı'nı da arkasından gönderdi. Hekimbaşı İznik'te tımarhaneyi kapatıp Sinan Paşa'yı sabah akşam su döktürüp üstüne sopa attırdı akıllansın diye. Bak şu işe. Kötü hekim yönetimin emrinde. Foucault, Deliliğin Tarihi adlı eserinde der ki, tımarhane ve hapishane iktidarların sopası olmuştur tarihte. Çin Seddi belki de Çin'de düzeni sağlamak içindi. Çin Seddi'ni çizen kalem o günden bugüne tımarhanelerle, hapishanelerle hizaya soktu halkı hissettirmeden. Neyse, sonra ne olmuş diye sordu Demir. Raif, Sinan Paşa tımarhaneye atılınca İstanbul'daki ulema toplanıp dilekçe vermiş. Eğer salıvermezseniz Sinan Paşa'yı kitaplarımızı yakıp terk ederiz demişler Osmanlı'yı. Fatih de Sinan Paşa'yı serbest bırakmış hemen. Hepsi bu hikayeden çok etkilendi. Demir, şimdi öyle alim nerede? Alime toplum saygı duymalıdır. Duymazsa eğer alim kendine saygı duyurmalıdır. Yöneticilere kızıp ülkeyi terk ederim diyecek alim nerede? Hepsinin evladürü, iyali var hanede. Raif, ne yani? Şimdi kızıp da ülkemizdeki alimler ülkeyi terk ederiz deseler, üzülmez kimse Fatih gibi. Güle güle derler. Demir, doğru. Davulcuyla davul dengi dengineymiş eskiden. Şimdi davul ile tokmak arasında bir görünmez perde var havada. 29. O gün müthiş bir şey oldu. İnternette gezinirken Türkiye'de iş kurmak isteyen bir yabancıyla tanıştılar. Adı Gabri'ydi. İsmi pek duyulmamış küçük bir Afrika ülkesinde yaşıyordu. Afrinoluydu. Gabri Afrino'da bir Türk okulunda Türkçe öğrenmişti. Bir Türk'le ortaklık kurup muz ve maymun ihraç etmek istiyordu. Chatleşmeye başladılar. Cemil de Ayvaz da çok heyecanlıydı. Gabri ile ortak olma konusunda anlaştılar. Cemil, nihayet uluslararası açılıyoruz, yerli pazara kıran girmiş, global ekonomide keramet var dedi. Ayvaz ise durmadan, şu Afrikalı ile ortaklık kurduk mu voleyi vurduk sayılır diyordu. Gabri her şeyi düşünmüştü. Muzların adını turkuaz muzları, maymunların adını ise turkuaz maymunları koyacaktı. İki arkadaş bunu anlayamadı. Gabriye, sizin orada turkuaz bildik bir isim mi? Muza da maymuna da neden turkuaz adını koyacağız diye sordular. Gabri maillerini şöyle cevapladı. Bana söylediler, Türkler turkuazı sever dediler. Her şeyin adını turkuaz koysan Türkler onu satın alır dediler. Türkiye'de turkuaz koysan satışlar pırtlar, patlar demek istiyor dediler. Ama hem yalan olur hem saçma. Turkuaz ne arar sizin orada diye yazdı Cemil. Gabri onu, bu yalan olmaz, satış taktiği olur. Hemen hep dürüst olsan hiçbir şey satamazsın bu dünyada diye yanıtladı. Yazıştılar, mailleştiler, uluslararası ticaret hukuku konusunda uzman buldular, Cemil ile Ayvaz evlilik sigortasından biriktirdikleri paranın bir kısmını şirket için ayırdılar, sonunda şirket kuruldu.